Ayrım 24, Hayalet, Joe Nesbo, Sayfa 274, Valle Hoven Stadyumu, Harry'nin son gelişindeki kadar ıssızdı. Soyunma odalarının bulunduğu kısma sapınca ilk gördüğü şey, sokak seviyesindeki pencere camlarından birinin kırılmış olduğuydu. İçeri göz attı, yerde cam kırıkları saçılıydı. Bunu görünce uzun adımlarla kapıya gitti ve hala kendisinde olan anahtarla açıp içeri girdi. Sanki bir yük treni çarptı ona. Harry üstünde bir şeyle yerde debelenirken nefes almaya çalıştı. Üstündeki şey pis kokuyordu, ıslaktı, çaresizdi. Harry kıvrılarak uzaklaşıp onun elinden kurtulmaya çabaladı. Vurarak karşılık verme refleksine engel oldu. Bunun yerine bir kolu, bir eli tutup geriye büktü. Saldırganın yüzünü bu sayede yere dayarken güçlükle dizlerinin üstünde doğruldu.
''Ah, ha siktir, bırak!''
''Benim, ben Harry'im, Oleg!'' Oleg'i bıraktı ve ayağa kalkmasına yardım ettikten sonra onu soyunma odasındaki sıraya oturttu. Delikanlı korkunç görünüyordu, solgundu, bir deri bir kemikti, gözleri pörtlemişti. Diş ameliyatıyla dışkı kokularının tarifsiz berbat karışımını yayıyordu. Ama uyuşturucu kullanmamıştı.
''Şey sandım'' dedi Oleg.
''Beni onlardan biri sandın.'' Oleg yüzünü elleriyle örttü. ''Haydi'' dedi Harry, ''dışarı çıkalım.'' Tribüne gittiler. Çatlak beton zemin loş ışıkla aydınlanırken oturdular. Harry burada oturup Oleg'in buzda kaymasını, çelik bıçakların şarkı söyledikten sonra tekrar buzu kesmesini, projektör ışıklarının başta deniz yeşiliyken sonradan süt beyazına dönüşen yüzeydeki yansımalarını seyrettiği tüm zamanları hatırladı. Birbirlerine yakın oturuyorlardı. Tribünde izdiham varmış gibi. Harry bir süre Oleg'in soluk seslerini dinledikten sonra söze başladı. ''Kim onlar Oleg? Bana güvenmelisin. Seni ben bulabildiğime göre onlar da bulabilir.''
''Sen nasıl buldun peki?''
''Tümden gelim denen yöntemle.''
''Ne olduğunu biliyorum. İmkansızı ele, geriye kalana bak.''
''Buraya ne zaman geldin?'' Oleg omuz sıyıktı.
''Dün gece bir ara, 9 civarı.''
''Serbest bırakılınca neden anneni aramadın? Şu an burada bulunmanın çok tehlikeli olduğunu biliyorsun.''
''Beni bir yerlere götürüp gizlerdi o kadar. Şu Nils Christian ile birlikte.''
''Hans Christian, seni bulacaklar biliyorsun.'' Oleg ellerine baktı. ''Oslo'ya uyuşturucu için gelirsin diye düşünmüştüm.'' dedi Harry. ''Ama temizsin.''
''Bir haftadan fazladır öyleyim.''
''Neden?'' Oleg yanıt vermedi. ''Sebep o mu, Irene mi?'' Oleg aşağıdaki beton zemine baktı. Kendini orada görebiliyordu sanki. Tek ayak üstünde kayarken buz pateni ayakkabısını çıkardığı tiz, ezgili sesi duyabiliyordu. Başını yavaşça sallayarak onayladı.
''Onu bulmaya çalışan tek kişi benim. Benden başka kimsesi yok.''
Harry bir şey demedi.
''Annemden çaldığım mücevher kutusu.''
''Evet.
Uyuşturucu için sattım. Ona aldığın yüzük hariç.''
''Yüzüğü neden satmadın peki?''
Oleg gülümsedi. ''Birincisi pek değerli değil.''
''Ne?'' Harry yüzünde dehşetle doğruldu. ''Yoksa dolandırıldın mı?''
Oleg güldü. ''Dışı altın sarısı ama kazıyınca altı siyah. Bakır asetat. Ağır olsun diye biraz da kurşun katılmış.''
''Neden aldın öyleyse?''
''Annem artık takmıyordu. O yüzden İrene'ye vermek istedim.''
''Bakır, kurşun ve altın rengi boya.''
Oleg omuz silkti. ''İrene'ye vermem doğru olur gibi geldi. Sen o yüzüğü annemin parmağına taktığında onun ne kadar mutlu olduğunu hatırlıyorum.''
''Başka ne hatırlıyorsun?''
''Pazar günüydü. West Camdorget'teydik. Güneş batarken hışırdayan sonbahar yapraklarına basa basa yürüyorduk. Sen ve annem gülümsüyor, bir şeye gülüyordunuz. Elini tutmak istedim. Ama artık küçük çocuk değildim tabii. O yüzüğü temizlik malzemeleri satılan bir tezgahtan aldın.''
''Bütün bunları hatırlayabiliyor musun?''
''Evet ve düşündüm ki İrene annemin yarısı kadar bile mutlu olsa.''
''Oldu mu?''
Oleg Harry'e baktı, gözlerini kırpıştırdı. ''Hatırlamıyorum. Ona verdiğimde kafamız iyiydi herhalde.''
Harry yutkundu.
''İrene onun elinde.'' dedi Oleg.
''Kimin?''
''Dubai'nin. İrene onun elinde. Konuşmayayım diye onu rehin tutuyor.''
Harry bakınca Oleg başını eğdi.
''Bu yüzden hiçbir şey anlatmadım.''
''Buna emin misin?
Konuşursan Irene'nin başına kötü şeyler geleceğini söyleyerek seni tehdit mi ettiler?
Tehdit etmelerine gerek yok. Aptal olmadığımı biliyorlar. Hem Irene'yi de susturmaları gerekiyor. O ellerinde Harry.
Harry pozisyon değiştirdi. Önemli yarışlardan önce tam da böyle oturduklarını hatırladı. Başlarını eğerek sessizce bir çeşit toplu odaklanma halinde otururlardı. Oleg asla tavsiye istemezdi. Harry'nin de verecek tavsiyesi olmazdı zaten. Ama Oleg orada öylece oturmayı severdi.
Harry öksürdü. Bu Oleg'in yarışı değildi.
Irene'yi kurtarma şansımızın olması için Dubai'yi bulmama yardım etmen gerek dedi Harry.
Oleg Harry'e baktı. Ellerini uyluklarının altına sokup ayaklarını kımıldattı. Eskiden yaptığı gibi sonra başıyla onayladı.
Cinayetten başla dedi Harry. Hiç acele etme.
Oleg birkaç saniyeliğine gözlerini kapadı sonra açtı.
Kafam iyiydi. Hausman sokağının arkasındaki yerimizde keman kullanmıştım. Orası daha güvenliydi. Dairede kullanmaya kalksam harman olan bazıları malı çalmak için üstüme saldırabilirdi. Anlıyor musun?
Harry başıyla onayladı.
Merdivenleri çıkınca ilk gördüğüm şey karşı ofisin kapısı oldu. Kırılmıştı. Yine önemsemedim. Oturma odamıza girince Gusto'yu gördüm ve kar maskeli bir adamı. Gusto'ya tabanca doğrultmuştu. Uyuşturucudan mı bilmiyorum ama bunun bir soygun olmadığını anladım. Gusto öldürülecekti. Bu yüzden içgüdüsel olarak tepki verdim. Adamın tabancalı eline atıldım. Ama çok geç kaldım ve bir el ateş etmeyi başardı. Yere düştüm ve tekrar başımı kaldırıp baktığımda Gusto'nun yanında yatıyordum. Ve kafama silah dayanmıştı. Adam tek kelime etmiyordu ve öleceğime emindim.
Oleg susup derin nefes aldı.
Ama kararsız kalmış gibiydi. Sonra parmağını yanlamasına boğazının üstünden geçirdi. Bu olanları anlatırsam ne olacağını söylüyordu.
Harry başıyla onayladı. Mesajı tekrarladı. Anladığımı belli ettim sonra gitti. Gusto yaralı bir domuz gibi kan kaybediyordu. Acilen yardıma ihtiyacı olduğunu biliyordum. Ama kımıldamaya cesaret edemiyordum. Tabancalı adamın hala dışarıda olduğuna emindim. Çünkü merdivenleri indiğini duymamıştım. Beni görürse fikrini değiştirip vurabilir diye düşündüm.
Oleg ayaklarını durmadan indirip kaldırıyordu. Gusto'nun nabzını ölçmeye ve onunla konuşmaya çalıştım. Yardım getireceğimi söyledim. Ama karşılık vermedi. Sonra nabzını hissetmez oldum. Orada durmaya da daha fazla katlanamadım, kaçtım.
Oleg sırtı ağrırcasına dikeldi ve ellerini kavuşturup başının arkasına koydu. Tekrar konuştuğunda sesi daha kalındı.
Kafam 1 milyondu. Doğru düz düşünemiyordum. Nehre indim. Yüzmeyi düşündüm. Belki şansım vardır da boğulurum diye düşündüm. Sonra siren sesleri duydum. Sonra geldiler. O adamın boğazının üstünden geçirdiği parmağını düşünebiliyordum sadece. Bir de çenemi kapalı tutmam gerektiğini. Çünkü onları tanıyorum. Nasıl insanlar olduklarını biliyorum. Yaptıkları şeyleri anlatmalarını duydum.
Ne yapıyorlar ki?
İnsanın en zayıf noktasına saldırıyorlar. Başta annem için korktum.
Oysa Irene'yi kaçırmaları daha kolaydı dedi Harry. Bir kızın bir süreliğine sokaklardan kaybolmasına kimse tepki göstermez.
Oleg Harry'e baktı yutkundu.
Yani bana inanıyor musun?
Harry onu silkti. Sen söz konusu olduğunda kendimi kandırmam kolay oluyor Oleg. Herhalde şey yüzünden, ya insan işte bilirsin.
Oleg'in gözleri doldu. Ama öyle inanılmaz ki bütün kanıtlar...
Bütün taşlar yerine oturuyor dedi Harry. Kolundaki barut izinin sebebi öne atılmış olman. Üzerinde Gusto'nun kanının olmasının sebebi de onun nabzını tutmuş olman. O esnada onda da kendi parmak izlerini bıraktın. Katili kimsenin görmemesinin sebebi ateş ettikten sonra ofise girip pencereden çıkmış ve nehre bakan yangın merdiveninden inmiş olması. Merdivenlerden gelen ayak sesleri duymamanın sebebi de bu.
Oleg düşünceli gözlerini Harry'nin göğsündeki bir noktaya dikmişti.
Ama Gusto neden öldürüldü ve onu kim öldürdü?
Bilmiyorum ama onu öldüren kişi tanıdığım biri bence.
Tanıdığım biri mi?
Evet, konuşmak yerine el hareketleri yapmasının sebebi bu. Onu sesinden tanımayasın diye. Kar maskesi de uyuşturucu dünyasındaki başkalarının da onu tanımasından korktuğunu gösteriyor.
Burada kalanların çoğunun daha önce gördüğü biri olabilir.
Beni neden öldürmedi peki?
Hiçbir fikrim yok.
Anlamıyorum. Daha sonra hapishanede beni öldürmeye çalıştılar. Oysa tek kelime etmemiştim.
Belki de katile görgü tanıkları olursa ne yapacağı konusunda ayrıntılı talimat verilmemişti. Tereddüte kapıldı. Onu daha önce birçok kez gördüysen vücut şekli ve dilinden tanıyabilirdin. Öte yandan kafan öyle iyiydi ki çoğu şeyi algılayamıyordun muhtemelen.
Uyuşturucu hayatımı mı kurtardı yani?
Oleg ürkekçe gülümsedi. Evet, ama o adam olanları sonradan anlattığında patronu bu kararını onaylamamış olabilir. Ama artık çok geçti. Bu yüzden olanları polise anlatmayasın diye Irene'yi kaçırdılar.
Irene ellerinde olduğu sürece çenemi kapalı tutacağımı biliyorlardı. Neden beni öldürmek istediler ki?
Ben çıka geldim dedi Harry.
Sen mi?
Evet, Oslo'ya geldiğimi uçağım iner inmez öğrenmişlerdir. Seni konuşturabileceğimi biliyorlardı. Irene'nin ellerinde olması yetmezdi. Bu yüzden Dubai hapishanede susturulman için emir verdi.
Oleg başını yavaşça sallayarak onayladı.
Dubai'den bahset dedi Harry.
Onunla hiç tanışmadım ama evine bir kez gittim galiba.
Evi nerede?
Bilmiyorum. Adamları Gusto ile beni arabaya bindirip bir eve götürdüler ama gözlerim bağlıydı.
Oranın Dubai'nin evi olduğuna emin misin?
Gusto öyle dedi. Ayrıca o ev içinde ikamet ediliyormuş gibi kokuyordu. Sesler de orası mobilyalı, halılı ve perdeli bir evmiş gibi çıkıyordu. Bilmem anlata...
Anladım, devam et.
Mahzene indirildik ve gözlerim çözüldü. Yerde bir erkek cesedi yatıyordu. Onlara yamuk yapmaya kalkanlara bunu yaptıklarını söylediler. İyi bak dediler. Sonra Aldabru'da olanları onlara anlatmak zorunda kaldık. Polis geldiğinde kapının kilitli olmamasının sebebini, Tutu'nun ortadan kaybolmasının sebebini de.
Aldabru mu?
Ona geleceğim.
Tamam, bu adam nasıl öldürülmüştü?
Nasıl yani?
Yüzünde bıçak yarası var mıydı yoksa vurulmuş muydu?
O adamın ölüm sebebini ancak Peter onun karnına basınca anladım. Adamın ağız kenarlarından sular aktı.
Harry dudaklarını ıslattı. O ölü adam kimdi biliyor musun?
Evet, bizim oralarda takılan bir sivil polisti. Beresi yüzünden ona bereli adam derdik. Harry.
Evet.
Oleg ayaklarını beton zemine çılgınca vuruyordu. Dubai hakkında çok şey bilmiyorum. Gusto bile ondan bahsetmezdi. Ama şunu biliyorum ki onu enselemeye çalışırsan ölürsün.
Üçüncü kitap 26. bölüm. Fare mutfakta sabırsızca dolanıyordu. İnsanın kalbi atıyordu ama sesi giderek hafifliyordu. Fare tekrar ayakkabının yanında durdu. Ayakkabının derisini ısırdı. Yumuşak ama kalın, sağlam deriyi. Tekrar cesedin üstünde koştu. Giysiler ayakkabılardan daha yoğun kokuyordu. Ter, yiyecek ve kan kokuyordu. Adam, fare onun erkek olduğunu kokusundan anlamıştı. Aynı pozisyonda yatıyordu, kımıldamamıştı. Hala girişi kapatıyordu. Fare onun karnını tırmaladı. En kısa yolun bu olduğunu biliyordu. Hafif kalp atışları. Fare birazdan işe koyulabilecekti. Mesele yaşamaktan vazgeçmenin gerekmesi değil baba. Mesele boktan şeylere son vermek için ölmenin gerekmesi. Daha iyi bir yol olmalı. Sen de öyle düşünmüyor musun? Sanki insanın üstüne gelen bu lanet olası soğuk karanlık yerine ışığa acı çekmeden göç etmek. Biri Makarov'un mermilerine biraz opiyat sürmeliydi kesinlikle. Rufus için, o uyuz köpek için yaptığım şeyi yapmalıydı. Benim için Euphoria tek yönlü bilet satın almalıydı. İyi yolculuklar dilemeliydi Tanrı aşkına. Ama bu boktan dünyada iyi olan her şey ya reçeteyle satılıyor, ya tükenmiş oluyor, ya da öyle pahalı oluyor ki tadına bakmak için ruhunu satman gerekiyor. Hayat senin paranın yetmeyeceği bir restoran. Bu yüzden menüdeki en pahalı şeyi sipariş ver. Nasılsa sonun belli değil mi? Böylece en azından bir lokma yiyebilirsin.
Tamam, sızlanmayı keseceğim baba. O yüzden şimdi gitme, gerisini duymadın.
Gerisi iyi.
Nerede kalmıştık?
Evet, Alnabru soygunundan sadece birkaç gün sonra Peter ile Andrei Oleg ile beni almaya geldiler. Oleg'in gözlerini atkıyla bağlayıp bizi arabaya bindirdiler ve ihtiyar delikanlının evine götürüp mahzene indirdiler. Oraya ilk kez geliyordum. Uzun ve dar bir koridordan geçirildik. Tavan öyle alçaktı ki başımızı eğmek zorunda kaldık. Omuzlarımız duvarlara sürtünüyordu. Sonra buranın mahzen değil, yeraltı tüneli olduğunu şaktım. Belki de kaçış tüneliydi. Bereli adama faydası olmamıştı. O boğulmuş bir fare gibi görünüyordu. Boğulmuş bir fareydi gerçekten. Sonra Oleg'i arabaya geri götürdüler. Ben de ihtiyar delikanlının yanına götürüldüm. Beni karşısındaki sandalyeye oturttu. Aramızda sehpa yoktu.
Siz ikiniz orada mıydınız diye sordu.
Gözlerinin içine baktım. Alnabru'da olup olmadığımızı soruyorsan cevabım hayır. Beni sessizce inceledi. Benim gibisin dedi sonunda. Yalan söyleyip söylemediğini anlamak imkansız. Buna yemin etmem ama gülümsediğini görür gibi oldum.
Aşağıdakinin kim olduğunu anladın mı Gusto?
Sivil polisti, bereli adam.
Doğru, neden peki?
Bilmiyorum.
Tahmin et.
Bu herif önceki hayatında berbat bir öğretmendi herhalde diye düşündüm. Ama buna boş verip yanıt verdim.
Bir şey çalmıştı.
İhtiyar delikanlı başını iki yana salladı. Burada oturduğumu öğrenmişti. Arama emri çıkarmak için bir gerekçesi olmadığını biliyordu.
Los Lobos'un tutuklanmasından ve geçenlerde Alnabru'daki malın ele geçirilmesinden sonra ne olacağını anlamıştı. Argümanları ne kadar inandırıcı olursa olsun.
İhtiyar delikanlı sırıttı.
Onu uyardık. Bu yeterli olur diye düşündük.
Ya...
Onun gibi polisler sahte kimliklerine bel bağlar. Gerçek kimlikleri keşfedilemez sanırlar.
Ailelerinin kimliği.
Ama gerekli şifrelere sahipsen polis arşivlerinde her şeyi bulabilirsin. Mesela Orkrim'de adamın varsa da o şifreleri elde edebilirsin. Onu nasıl uyardık peki?
Hiç düşünmeden yanıtladım. Çocuklarını mı öldürdünüz?
İhtiyar delikanlının yüzü karardı. Bizler canavar değiliz Gusto.
Özür dilerim.
Hem onun çocuğu yoktu. İhtiyar delikanlı kıs kıs güldü. Ama ablası vardı. Veya belki de üvey ablasıydı sadece.
Başımla onayladım. İhtiyar delikanlının yalan söyleyip söylemediğini anlamak imkansızdı.
Ablana tecavüz ederiz, sonra da öldürüp onu acılarından kurtarırız dedik. Ama o adamı yanlış tanımışım. Akrabalarını düşünmek yerine saldırıya geçti. Tamamen tek başına ama gözü dönmüş bir şekilde saldırdı. Dün gece buraya girmeyi başardı. Buna hazırlıklı değildik. Bu ablasını çok seviyordu herhalde. Silahlıydı, mahzene indi, peşimden geldi. Sonra da öldü.
Başını yana eğdi.
Nasıl öldü?
Ağzından su sızıyordu, boğuldu mu?
Doğru, ama nerede boğuldu?
Buraya bir gölden filan mı getirildi?
Hayır, bu eve girdi ve öldü.
Öyleyse bilmiyorum.
Düşün.
Bu sözcük kırbaç gibi şaklamıştı.
Sağ kalmak istiyorsan düşünebilmelisin. Görebildiklerinden yola çıkarak sonuçlara varabilmelisin. Gerçek hayat budur.
Tamam, tamam, düşünmeye çalıştım. Mahzen aslında mahzen değil, bir tünel.
İhtiyar delikanlı kollarını kavuşturdu.
Bu mülkün dışına çıkacak kadar uzun. Bir tarlaya açılıyordur elbette.
Ama
yandaki evin de sana ait olduğunu söylemiştin. Yani muhtemelen oraya açılıyor.
İhtiyar delikanlı tatminle gülümsedi. O tünelin ne kadar eski olduğunu tahmin et.
Epey eski, duvarları yosun tutmuş, yeşil olmuş.
Alk, direniş hareketinin bu eve düzenlediği 4 başarısız saldırıdan sonra Gestapo tünel yaptırdı. Tünelin varlığını gizli tutmayı başardılar. Reinhardt öğleden sonra eve gelince herkesin görebileceği şekilde ön kapıdan buraya giriyordu. Işıkları yaktıktan sonra da tünelden geçip yandaki gerçek evine gidiyor, orada oturduğu sanılan Alman teğmeni de buraya gönderiyordu. Bu teğmen Gestapo amirinin üniformasının aynısını giyerek bu evin içinde, özellikle de pencerelerin yakınında dolanıyordu.
Sahte hedefti.
Doğru.
Bunu bana neden anlatıyorsun?
Çünkü gerçek hayatın nasıl olduğunu bilmeni istiyorum Gusto. Bu ülkedeki çoğu insanın ondan haberi yok. Gerçek hayatta sağ kalmanın bedelinin ne kadar yüksek olduğunu bilmiyorlar. Ama sana bütün bunları anlatıyorum. Çünkü sana güvendiğimi hatırlamanı istiyorum. söyledikleri çok önemliymiş gibi bana baktı. Anlar gibi yaptım. Eve gitmek istiyordum. Bunu görebiliyordu belki.
Seni görmek güzeldi Gusto. Andrei sizi geri götürür.
Araba üniversitenin önünden geçerken kampüste öğrenci konseri gibi bir şey düzenlendiğini fark ettim. Açık hava sahnesinde çalan bir rock grubunun sert gitar seslerini duyuyorduk. Genç insanlar Blinderwagen'dan akın akın bize doğru geliyorlardı. Mutlu, beklentili yüzler. Onlara bir şey, bir gelecek filan vaat edilmişti sanki. Hala gözleri bağlı olan Oleg o ne diye sordu.
Gerçek olmayan hayat dedim.
24. ayrımın sonu. Sayfa 288.